Ayrım 25. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir sayfa 301. İşgalci İngilizlerle yerli Kürtçülerin işbirliği. İngilizler Kürdistan Teali Cemiyeti'nin kurulması öncesinden başlayarak Kürt ileri gelenleriyle yakın ilişki kurmuşlardır. İngiltere'nin Orta Doğu politikasına hizmet edecek güvenilir Kürtler bulması ve bunları kullanması gerekiyordu. Olaylar da bunu gerektirecek yönde gelişiyordu. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 içinde İtilaf Devletleri denen müttefikler yani İngiltere, Fransa, Rusya ve daha sonra İtalya harita üzerinde Türkiye'yi gizlice paylaşmışlardı. Türklere Orta Anadolu'da küçük bir bölge bırakıp geri kalan Anadolu topraklarını kendi aralarında nüfuz bölgelerine ayırmışlardı. Sykes-Picot anlaşmasıyla Doğu Anadolu Rusya ile Fransa arasında paylaşılmıştı ve Fransız bölgesi Musul'a kadar uzanıyordu. İngiltere'ye Irak'ın geri kalan bölgeleriyle Suriye toprakları kalıyordu. 1916 tarihli bu haritada bir Kürt bölgesi yoktu. Ertesi yıl 1917 iki önemli gelişme oldu. Rusya, Bolşevik ihtilali sonucu Dünya Savaşı'ndan çekildi ve ABD Dünya Savaşı'na katıldı. Dengeler değişti. Rusya iktidara gelen Bolşevikler, Türkiye'nin paylaşılmasıyla ilgilenmedikleri gibi müttefiklerin gizli paylaşım anlaşmalarını da lanetleyerek dünya kamuoyuna açıkladılar. Büyük savaşa ağırlığını koyan ABD ise Anadolu'da bir büyük Ermenistan devleti kurmaktan yanaydı ve Kürtlerin önemli bir bölümü Ermenistan içinde kalacaktı. İngiltere, Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmak ve Osmanlı petrol bölgesini ele geçirmek için harekete geçti. General Maud komutasındaki İngiliz kuvvetleri Mart 1917'de Bağdat'ı ele geçirmişlerdi ve Bağdat'tan kuzeye doğru yürüyüşlerini sürdüreceklerdi. İngiltere ne yapıp yapıp Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa'ya bırakılması öngörülen Musul bölgesinden Fransa'ya çıkarmalı ve petrolün kontrolünü ele almalıydı. Bu bakımdan İngilizlerin bu bölgede Kürt jandarmaya ihtiyacı vardı. Mondros Mütarekesi günlerinde İngilizler Irak ovalarını ve petrol bölgelerini ele geçirmişler ve kuzeydeki dağlık bölgeye dayanmışlardı. Bu bölgenin birçok kesimlerinde Kürtler çoğunluktaydı. Bu stratejik sınırlara egemen olmak, petrol bölgesinin güvenliğini sağlamak için İngilizler Kürtlere yakınlık gösteriyor, Kürtçülüğü teşvik ediyorlardı. Fakat bu Kürt siyaseti bir engelle karşılaşıyordu ki o da İtilaf Devletleri'nin Ermeni yanlısı politikasıydı. Kurulacak Büyük Ermenistan Devleti'ni Kürtlere kabul ettirmek ve Kürtlerle Ermenileri barıştırmak lazımdı. Özellikle Anadolu Kürtleri ile Ermeniler Berlin Anlaşması'ndan sonraki dönemde birbirlerine düşmüş, düşman olmuşlardı. Şimdi Kürtlerin bir bölümünde yutacağı anlaşılan Büyük Ermenistan Devleti'ni Kürtlere kabul ettirmek kolay değildi. Bunun karşılığında Kürtlere bir şeyler vaat etmek lazımdı. Dolayısıyla İngiltere hem kurulacak Ermeni devletini Kürtlere kabul ettirebilmek hem de petrol bölgesinde onları jandarma olarak kullanabilmek için Kürtlere bir bölgede otonomi sözü vermeye doğru yöneldi. Otonom Kürt bölgesi kuzeyde Ermeni bölgesiyle güneyde Arap bölgesi arasında bir tampon olarak kullanılacaktı. İngilizler Kürtlere yakınlık gösterirken Kürt aşiretlerini az çok bir arada tutabilecek, onlara söz geçirebilecek ve aynı zamanda İngiliz politikasına hizmet edecek güvenilir Kürt liderler aramaya da koyuldular. İleri gelen bazı Kürtlerle temasları artırdılar. Şerif Paşa, Seyit Abdülkadir, Bedirhanlar ve benzeri gibi. Şerif Paşa, İngilizlerin en önce ilişki kurdukları Kürt ileri gelenlerinden biri Kürt Şerif Paşa'ydı. 1898-1908 yıllarında Stockholm'de Osmanlı elçiliği yapmış ve Büyük Savaş yıllarında Paris'te yaşamış olan bu kibar diplomat emeklisiyle Güneydoğu Anadolu'daki kaba saba Kürt aşiretleri arasında pek az ortak yan vardı. Şerif Paşa, Avrupa'yı yaşam tarzına alışkın, eğitimli bir adamdı. Stockholm'dan sonra Paris'e büyükelçi olarak atanmayı ummuş fakat umduğunu bulamamıştı. İttihat ve Terakki iktidarı her nedense onu dışlamıştı. 1909'dan beri Paris'te konforlu bir sürgün yaşamı sürdürüyor, uzaktan uzağa muhalefet yapıyor, muhalifleri paraca destekliyor ve politikada aktif olabilmek için fırsat kolluyordu. Padişaha sadıktı ama ademi, merkeziyetçi eğilimleri de vardı. Paris'te Meşrutiyet adlı bir gazete yayımlıyordu. İttihat ve Terakki'nin merkeziyetçi ve milliyetçi politikasına saldırıyordu. Fakat yegane varlığı para olan Şerif Paşa, fenomen denilecek ölçüde akılsız bir züppe olarak tanınıyordu. Birinci Dünya Savaşı içinde müttefiklere yanaşan ve Kürtçülüğe kayan Şerif Paşa, Mayıs 1919'da Paris'teki İngiliz Büyükelçisine bağımsız bir Kürdistan'ın emiri olma yükünü taşımaya gönüllü olduğunu bildirdi. İngilizler, Kürt bölgelerinde hiç tabanı bulunmayan, yaşlanmaya başlamış Şerif Paşa'yı ciddiye almadılar. Bir İngiliz yetkili, göz diktiği mevki için oldukça uygunsuz olduğunu anladım, nitelikleriyle Parisli bir broşür yazarını andırıyor dedi. İngilizler Şerif Paşa'yı Kürdistan emiri yapmaya uygun görmemişler ama onu bir süre kullanmaktan da geri durmamışlardır. Şerif Paşa, Sevr Barış Anlaşması'nı hazırlamakta olan Paris Barış Konferansı'na Kürt istekleri diye 22 Mart 1919 tarihli bir muhtıra sunmuştu. Aslı Fransızca olan bu belgenin başça paragraflarını Türkçeleştirip aşağıya aktarıyoruz. Kürt halkın talepleri hakkında muhtıra. Aşırı ölçüde emperyalist Ermeni talepleri bugün resmen açıklandığına göre Kürt ulusunun meşru haklarını daha net biçimde Barış Konferansı'na sunabiliyorum. Türkiye Kürdistan'ın etnografik sınırları kuzeyde Kafkas sınırında Ziven'den başlar ve batı yönünde Erzurum, Erzincan, Kemah, Arapgir, Behismi, Divriye, güneyde Haran, Sincar tepeleri, Telafer, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Akkel, Man, Sinna'ya, doğuda Revandiz, Başkale, Vezirkale'ye yani İran sınırına uzanır. Kürtler çeşitli adlarla tarihin en eski devirlerinden beri Kürt adıyla da 13 yüzyıldan beri bu toprakları işgal etmektedirler. Kürdistan, Sultan Selim I'ye gönüllü olarak tabi olmadan önce 46 bağımsız beylikten, prenslikten oluşuyordu. Şu itirazda bulunmamıza müsaade buyurulsun ki, Kürtlerin çoğunlukta olduğu merkezler yaratılmak üzere olan Ermenistan'a katılmak istenmektedir. Ama özgürlüklerine düşkün olan savaşçı Kürt nüfus çoğunluğu yüzünden, yarınki Ermenistan'da sürekli karışıklıkların hüküm süreceğinden ve orada müttefikler bir askeri güç bulundurursa bile bu gücünde gerilla savaşıyla karşı karşıya kalacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Ermeniler, Büyük Ermenistan taleplerini İsa'dan önce 50 yılında Tigran zamanında burada bir Ermenistan krallığı bulunduğu iddiasına dayandırmakta, fakat bu toprakların aslında Roma İmparatorluğu'na ait olduğunu ve daha Tigran'ın sağlığında Pompei tarafından zapt edilmiş bulunduğunu söylemeyi kasten unutmaktadırlar. Bu bakımdan Büyük Ermenistan'ın Ermeni soyunun etnik beşiği olduğu ileri sürülemez. Ermeniler ve onların destekçileri taleplerini haklı göstermek için Kürdistan'da birkaç bin Ermeninin yaşamasını da bir dayanak olarak kullanmak istemektedirler. Bu iddiaya cevap olarak sadece Nuttals Ansiklopedisi'nin tanıklığına başvurmakla yetineceğiz. Nuttals diyor ki, Ermeniler çok eski zamanlardan beri komşu ülkelere göç ederler. Yahudiler gibi Ermeniler de sadece ticaretle uğraşırlar ve çoğu bankacıdır. Ticari içgüdülerine uyan Ermenilerin Kürtleri sömürmek için kendi istekleriyle Kürdistan'a göç etmiş olduklarını Kürtler de hiç inkar etmezler. Yine aynı ticari içgüdüyle Ermeniler daima şehirlerde oturmayı tercih, tarımla uğraşmayı ise hemen hemen tamamen ihmal etmişlerdir. Avrupa büyük devletlerinin ve Türkiye'nin en son resmi kaynaklarını bu azınlık konusunda birer delil olarak gösterebiliriz. Berlin Anlaşması'nın ardından İngiliz Generali Baker Paşa, Osmanlı Şurayı Devlet Reisi Said Paşa ve Ermeni ileri gelenlerinden Minas Efendi'den oluşan bir heyet nüfus sayımı yapmak üzere Kürdistan'a gönderilmişti. Örnek olarak Diyarbakır vilayetinde toplam nüfusunun 840 bin, Müslümanların 600 bin, Ermenilerle Musevilerin ise 240 bin olduğu tespit edilmişti. Ermeni sorunu ile ilgili olarak 3 Kasım 1896 günü Fransa Millet Meclisi'nde yapılan bir görüşmede Fransa Dışişleri Bakanı şu beyanda bulunmuştur. Bizim elimizdeki istatistiklere göre şu sırada söz konusu olan Türk vilayetlerinde Ermeni nüfusun genel nüfusu oranı %13'tür. Türkiye'nin. Asya vilayetlerinde Ermeni nüfusun dağılımı bazı yerlerde biraz yoğun, bazı yerlerde ise seyrektir. Tek kelimeyle bu vilayetlerde bu bahtsız halkın gerçekten çoğunlukta olduğu ve bir çeşit özellik isteyebileceği bir tek yer yoktu. Wilson prensipleri gereğince Kürtlerin tam özgür ve bağımsız bir Kürt devleti kurulmaya hakları vardır. Mr. Wilson'ın 14 maddesi Osmanlı hükümeti tarafından tümüyle kabul edilmiş olduğuna göre Kürtler adetlerini ve geleneklerini koruyarak yüzyıllar boyunca egemenliği altında yaşamış oldukları imparatorluğa asla sadakatsizlik etmeksizin bağımsızlık istemeye hak ettiklerine inanmaktadırlar. Yukarıdaki açıklamalardan ortaya çıkan taleplerimizi şöyle özetleyebiliriz. Kürdistan üzerindeki Ermeni iddialarını şiddetle protesto ediyoruz ve ekli haritada sınırları çizilmiş olan toprakların Kürtlerin elinde kalması gerekir. Kürtlerin ulusal zenginliği hemen hemen tamamen hayvancılığa dayandığından ve hayvancılığın da iklim nedeniyle yazlık ve kışlık otlaklara ihtiyacı olduğundan Kürt halkının sefalete düşmemesi için bu otlakların Kürdistan sınırları dışında kalmaması için ısrar ediyoruz. Hakkımız olan bağımsızlığı talep ediyoruz. Çünkü bağımsızlık bize ilerleme ve uygarlık yolunu açacak, ülkemizin zenginliklerini değerlendirmemizi ve komşularımızla barış içinde yaşamamızı sağlayacaktır. Ayrıca milliyetler ilkesine göre Kürt nüfus çoğunluğunun bulunduğu bütün toprakları kapsayacak şekilde Kürdistan'ın sınırlarını çizmek üzere uluslararası bir komisyon görevlendirilmesini barış konferansından rica ediyoruz. Kürdistan'a bırakılacak topraklar içinde başka azınlıklar kalırsa onlara tabii ki ulusal geleneklerine uygun olarak özel statüler verilecektir. İmkan verilirse yenileşmeye kararlı çok eski bir halkın hayatını ve geleceğini adil davranacağını umduğumuz kongreye havale ediyoruz. Paris, 22 Mart 1919, Şerif Paşa, Barış Konferansı'nda Kürt Heyeti Başkanı. Görüldüğü gibi muhtıra da ölçüsüz derecede emperyalist Ermeni taleplerine karşı çıkılıyordu. Çünkü Ermeni delegesi Bokos Nubar Paşa, Ermenistan için Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Trabzon, Maraş, Kozan, Adana'yı istiyordu ve bu isteklerini 12 Şubat 1919'da Barış Konferansı'na bildirmişti. Şerif Paşa'nın muhtırası bir bakıma bu aşırı derecede emperyalist Ermeni isteklerine karşı bir tepkiydi. Ermeni taleplerini protesto ediyordu. Şerif Paşa, Bogos Nubar Paşa anlaşması. Fakat İtilaf Devletleri Şerif Paşa'yı Ermeni delegesi Bogos Nubar Paşa ile masaya oturtup anlaşma yapmaya ikna ettiler ve Şerif Paşa kendi imzasını taşıyan muhtırayı 8 ay kadar sonra inkar edercesine 19 Aralık 1919 tarihinde Bogos Nubar Paşa ile aşağıdaki ortak muhtırayı da imzaladı. Ermeni Kürt Ortak Muhtırası. Ermeni ve Kürt uluslarının yetkili delegeleri olan bizler, yüksek ırka mensup, çıkarları ortak ve resmi gayri resmi hükümlere kendilerine bunca zulüm etmiş bulunan Türklerin buyurunduruğundan tamamen kurtularak ve bağımsızlıklarından başka bir gaye ve maksat talep etmeyen iki milletin emellerini barış anlaşmasına sunmakla onur duyarız. Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri konusunda ilkeye dayanarak büyük devletlerden birisinin koruması altında bağımsız Ermenistan ve bir Kürt devletinin kurulmasını ve bütün büyük devletlerin uluslarımızın emel ve arzularını kabul ederek aydınlanma ve gelişmede bize teknik yardım yapmalarını ve barış konferansından istemek konusunda fikir birliğine vardık. Toprakların paylaşması sorununa gelince daha önce sunduğumuz muhtıralarda belirttiğimiz sınırların çizilmesi sorununu da barış konferansının iyi niyet ve adalet duygularına bırakırız. Çünkü verilecek kararın adaletli olacağına inanıyoruz. Bundan başka azınlıkların hukuku ile ilgili anlaşmayı da sunarız. Şerif Paşa ve Bokos Nubar Paşa'nın imzaladıkları bu muhtıra İstanbul'da Meclis-i Mebusan'da büyük tepkiyle karşılandı. Mecliste konu üzerinde sert tartışmalar oldu. Anlaşma konusunda Journal Dorient gazetesine demeç veren Seyit Abdülkadir hakkında soruşturma açılması istendi. Celal Nuri ileri Seyit Abdülkadir'i suçladı. Abdülkadir gizli oturumda böyle bir demeç vermediğini açıklamak zorunda kaldı. Şerif Paşa'ya tepkiler. Türk basında Şerif Paşa Bogos Nubar Paşa anlaşmasına sert tepki gösterdi. Zaten Büyük Şerif, Boş Şerif olarak bilinen Şerif Paşa da bu defa herifi naşerif, şerefsiz herif diyen eleştirildi. Kürtler de bu eleştirilere katıldılar. Örneğin Siirtli Kürtlerden Vehbi'nin 10 Mart 1920 günlü Yeni Gün gazetesinde herifi naşerif başlıklı bir yazısı çıktı. Yine 12 Ocak 1920 günlü İfam gazetesinde de Şerif Paşa'nın bir karikatürü yayımlandı. Karikatürde Şerif Paşa'yı tekmeyle kovalayan bir Kürt şöyle diyordu. Boş herif, ev harap, sana kim dedi bizi babamızdan ayırmaya kalkasın, defol cehenneme. Anlaşma veya muhtıra Osmanlı Kürtleri tarafından genellikle tepkiyle karşılandı. Erzincan'da 10 aşiret reisi Fransız Yüksek Komiserliğine gönderdikleri telgrafta Şerif Paşa'yı protesto ettiler. Türkler ile Kürtlerin soy ve din olarak kardeş olduklarını bildirdiler. Bediüzzaman Said-i Kürdü, dava vekili Ahmet Arif ve binbaşı Mehmet Sıddık, Vakit gazetesinde 22 Aralık 1920 günü yayımladıkları ortak yazıyla Şerif Paşa'yı kınıyorlardı. 4,5 asırdan beri İslam'ın fedakar ve cesur taraftarı olarak yaşamış ve dini geleneklerine bağlılığı gaye bilmiş olan Kürtler, henüz 500 bin şehidin kanları kurumadan şişlere geçirilen yetimlerin, gözleri oyulan ihtiyarların hatıralarını teessürle anarken, İslamiyet'in zararına olarak tarihi ve hayati düşmanımız ile barış anlaşmaları imzalamak suretiyle dinlerine aykırı hareket edemezler. Bu nedenle Kürt ulusal vicdanı bu gibi anlaşmaları imzalayanları tanımadığının ve emellerinin din ve milliyetlerini birleştirmek olduğunun bildirilmesine aracı olunmasını. Esasen Şerif Paşa kökeni bakımından Irak Kürtlerinden idi. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması 26. Baskı, Ankara 2005, sayfa 4. Dedesi Süleymaniyeliydi. Anadolu Kürtlerinin 1890'lardan beri Ermeni çetelerinden neler çektiklerini ve ne zulümler gördüklerini Şerif Paşa yeterince bilmiyordu ve pek anlayamazdı. Büyük devletler 1878 Berlin Anlaşması'na koydukları ırkçı 61. madde ile Anadolu Kürtlerini Ermenilere kırdırmışlardı. Kanlı Hınçak ve Taşnak çeteleri yıllar yılı masum Kürtleri kılıçtan geçirmiş oldukları halde batılı devletler yine hep Ermenilere arka çıkmış, Kürtleri haksız yere suçlamışlardı. İngiliz ve Amerikan basını, misyoner yayınları suçsuz Kürtleri yerin dibine batırırken kanlı Ermeni eylemlerine göz yummuşlar ve Ermenileri desteklemişlerdi. Şimdi İngiltere, Ermenilerin akıttığı masum Kürt Müslüman kanlarının üzerinden sünger geçilmesi için Şerif Paşa'ya Bokos Nubar Paşa ile anlaşma imzalatıyordu. Bu anlaşma haklı olarak Kürtlerin tepkisini çekmişti ve kabul edilemezdi. Ermeniler yalnız 15 Haziran 1895 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Van Ermeni ayaklanmasında 418 Müslümanın canına kıymışlardı. O yıl Anadolu'nun başka yerlerindeki Ermeni ayaklanmalarında can veren Müslümanların sayısı 2000'e yaklaşmıştı. Bu şehitlerin çoğu Kürttü. Anadolu'ya hiç ayak bile basmamış olan Şerif Paşa bunları biliyor muydu? Ermeni Bogos Paşa ile nasıl ve ne yüzde anlaşma yapardı? Van yöresi aşiretleri 19 Şubat 1920 tarihinde bir telgrafla Şerif Paşa'yı protesto ettiler. Başka birçok yerden de protesto telgrafları gönderildi. 23 Şubat'ta Tercan'dan, aynı gün Hasankale'den ve Elazığ'dan protesto telgrafları çekildi. Erzincan aşiretlerinden İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiserliğine çekilen telgraf metni aşağıya alındı. Erzincan telgrafı 22 Şubat 1920. Fransız Yüksek Komiserliğine. Gazetelerden öğrendiğimize göre şu anda Paris'te oturan ve Kürt olduğunu iddia eden Şerif Paşa, Türkiye'deki entrikalarında başarılı olamadığı için Bogos Nubar ile birlikte gerçekte kişisel çıkarları için çalışmasına rağmen güya bağımsız Kürdistan için Barış Konferansı'na başvurmuştur. Bu nedenle Barış Konferansı'na bildiririz ki Kürtler soy ve din olarak Türklerle aynı ülke içerisinde birleştikleri yasal kardeşlerdir. Osmanlı hükümetinden başka hiç kimsenin Kürtler adına konuşma hakkı yoktur ve hiç kimse onlara canlılık veren duyguların yorumcusu olamaz. Osmanlı tarihi içinde Kürtler hakkında hiçbir ayrım yapılmamıştır ve bütün savaşlarda Kürtler Türklerle birlikte ön saflarda kanlarını akıtmışlardır. Acaba Rus orduları ülkemizden çekildikten sonra Ermeniler tarafından katledilen Müslüman halkın %80'inin Kürt olduğunu bugün Bogos Nubar'la uzlaşan Şerif Paşa bilmiyor mu? Öyleyse Ermenilerle işbirliği yapma çabaları sonuçsuz kalacaktır. İmparatorluk topraklarından bir kısmını ayırıp Kürtlere vermek, gelecekte Ermenilere yeni bir ülke hazırlamak demektir. Barış Konferansı'nın dikkatini sunarız ki bize Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayırmak için varlığımızdan hiçbir şey bırakmaksızın yok etmeleri gerektiğini kendilerine bildiririz. Balaban Aşiret Reisi Paşa Bey, Başuranlı Aşiret Reisi Yusuf, Bal Aşiret Reisi Eyüp, Medanlı Aşiret Reisi Çiçek, Görçeli Aşiret Reisi Yusuf, Abbas Aşiret Reisi Seyit Ali, Rol Aşiret Reisi Hasan, Sadi Aşiret Reisi Yusuf, Zişanlı Aşiret Reisi Muhsin. İngilizler Bogos Nubar Paşa ile anlaşma imzalattıktan sonra Şerif Paşa'yı gözden çıkardılar ve onunla ilişkiyi kestiler. Kürtlerin Vakit gazetesinde yukarıdaki kınama yazısı da yayımlanınca Şerif Paşa Paris'te Kürt deliliğinden çekildiğini Vakit gazetesine telgrafla bildirdi. Böylece bu akılsız paşanın İğreti Kürt misyonu da Kürtçülüğü de sona erdi. Uğur Mumcu, Türk İslam Ayaklanması, sayfa 4. Seyit Abdülkadir 1851-1925. 1879 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış ve yakalanıp Mekke'ye sürülmüş olan Nakşibendi Şeyhi Ubeydullah'ın 4 oğlundan biridir. Babasıyla birlikte Mekke'ye sürülmüş, daha sonra İstanbul'a dönmüştü. Bazı Kürtler üzerinde nüfusu vardı. 1908'de Kürt Teavvüm ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuş ve bunun ömür boyu başkanlığını üstlenmişti. Osmanlı Ayan Meclisi üyesiydi. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin de kurucu üyesi olduğu ve bu partinin 3 Ocak 1919 günü oluşturulan Merkezi Umumisi içinde yer aldı. 4 Mart 1919'da kurulan 1. Damat Ferit Paşa hükümetine de Şurayı Devlet Reisi olarak girdi. İşgalci İngilizlerle birlikte işbirliği yapan Kürtçülerin elebaşılarından biriydi. 1918-1919 yıllarında İstanbul'da Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürt Neşri Marif Cemiyeti, Kürt Talebi-i Hevviye Cemiyeti, Kürt Kadınlar Teali Cemiyeti ve 1921 yılında da Kürdistan Teşrik-i Mesai Cemiyeti kurulmuştu. Bütün bu Kürt örgütlerinin odak noktası 70'lik bir Kürtçü olan Seyit Abdülkadir idi. Kendisi Kürt Teali Cemiyeti'nin de kurucu başkanıydı. Caddebostan'daki evinde oturuyordu ve evini adeta Kürtçülerin karargahına dönüştürmüştü. 22 Aralık 1918 günü Hürriyet ve İtilaf Partisi ile henüz kurulmuş Kürdistan Teali Cemiyeti arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşmayı cemiyet adına Başkan Seyit Abdülkadir, üyelerden Sait ve Mehmet Ali, Hürriyet ve İtilaf Partisi adına da Konya Mebusu Zeynel Abidin, Karesi Mebusu Vasıf ve Mustafa Sabri imzaladılar. Anlaşmada Anadolu'da bir özel Kürdistan kurulması öngörüldü. Çoğunlukla Kürt kavminin oturduğu memleketle siyaset yönünden İslam halifeliğine ve Osmanlı saltanatına bağlı olmak koşuluyla bütün halkın çoğunluğunca seçilen bir yönetimin başkanlığı altında özel bir yönetime sahip olacaktır. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 2. Kitap, Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti'ne Bilgi Yayın Evi 2. Basım, Ankara 1998, sayfa 180. Bu anlaşma Kürtçü Seyit Abdülkadir'in eseridir denilebilir. Kendisi hem Hürriyet ve İtilaf'ın hem de Kürdistan Teali'nin kurucusuydu ve Kürt özelliği de onun bir emeliydi. Ne olursa olsun bu anlaşma ile Kürtçüler o zamanki Osmanlı merkez yönetiminde kendilerine bir destek sağlamışlardır. Ne var ki İtilaf devletlerinin işgali altındaki İstanbul hükümetinin himmete muhtaç hali düşünülünce onun Kürtçülere ya da başkalarına ne kadar destek olabileceği de sorulabilirdi. Kürdistan Teali Cemiyeti 1919 Mayıs'ında toplanan Saltanat Şurası'na çağrılmıştı. Ama bu cemiyetin Seyit Abdülkadir başkanlığında özerklik yerine giderek bağımsızlık yönünde çalışmalar yapması İstanbul hükümetini rahatsız etmeye başlamıştı. 18 Haziran 1919 günü yapılan kabine toplantısında cemiyetin yasalara uyması yani siyasetle uğraşmaması gerektiği üzerinde durulmuştu. Bunu sağlamak için de bölgeye bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 3. Damat Ferit Paşa hükümetine Seyit Abdülkadir alınmamıştı. Kürdistan Teali Cemiyeti yöneticilerinin bir Kürdistan devleti kurmak amacıyla İngilizlerle gizli görüşmeler yapmaları Türk hükümetinin gözünden kaçmamıştı. Cemiyet Başkanı Şeyh Abdülkadir Efendi ve arkadaşları açıklama yapmak üzere Bab-ı Ali'ye çağrıldılar. 10 Temmuz 1919 günü Sadaret'te bir görüşme yapıldı. Görüşmeye Bahriye Nazırı Avni Paşa, Eski Harbiye Nazırı Ahmet Abuk Paşa ve Eski Şeyhüslam Haydar Efendi katıldılar. Kürdistan Teali Cemiyeti'nden de Başkan Abdülkadir Efendi'den başka Emin Ali Bedirhan, Mevlanzade Rıfat, Yüzbaşı Emin Bey katıldılar. 25. ayrımın sonu, sayfa 313.